Ayrım 20.
Satın aldığı hapların hiçbir yararı bulunmayabilir. Bira kötü çıkabilir. At, otomobil ve bunun gibi yarışları ise yarış acentalarına yolunma aracı olabilir. Bununla birlikte bu gibi durumlarda bile birey, koruduğu örgütlerden bir şeycikler elde edebilir. Umut, eğlence ve kişisel inisiyatif duygusu. Yeni bir otomobil satın alma umudu, bireye üzerinde düşüneceği ve konuşacağı bir konu sağlar. Bütün olarak paranın nasıl harcanacağı konusundaki seçme özgürlüğü bir zevk kaynağıdır. Örneğin insanın kendi ev eşyasına duyduğu sevgi çok güçlü ve yaygın bir duygudur. Eğer devlet hepimize dayalı döşeli apartman katları verseydi bu duygu var olmazdı. Bireyin gönüllü üyesi olduğu örgütler içinde siyasal partiler, kiliseler, kulüpler, arkadaş toplulukları, bireyin para yatırımı yaptığı girişimler ve bunun gibi girer. Bunların birçoğu aynı kategorilere giren düşman örgütlerle karşı karşıyadır. Rakip siyasal partiler, muhalif kiliseler, rakip ticari firmalar ve bunun gibi. Bunun bir sonucu olarak görünen yarışmalar, bunlara ilgi duyanlara bir çeşit dram duygusu yanı sıra iktidar dürtüsünün serbest bırakılma olanağını da sağlar. Devletin zayıf olduğu durumlar dışında bu gibi yarışmalar bunlarla gizli bir ortaklığı bulunmadığı sürece zorbalığı ve kaba güç uygulanmasını cezalandıran yasa tarafından sınırlandırılır. Muhalif örgütler arasındaki savaş yetkililer tarafından kansız yürütülmesi sağlandığı sürece aksi takdirde daha uğursuz doyurulma yolları arayacak olan kavgacılık ve iktidar sevgisi duygularının boşalması için yararlı bir yoldur genellikle. Devlet gevşek davrandığı ya da taraf tuttuğu takdirde her zaman için siyasal yarışmaların dejenere olarak bir sokak kavgasına, cinayete ve iç savaşa dönüşmesi tehlikesi vardır. Ama bu tehlikeler ortadan kaldırıldığı zaman bunlar bireylerin ve toplumların yaşamında sağlığa yararlı bir ögedir. Bireyin gönülsüz üyesi bulunduğu en önemli örgüt devlettir. Bununla birlikte milliyet ilkesi geçerli olduğu andan başlayarak bireyin bir devletin üyeliğini kendi isteğiyle kabul etmesi ama kendi isteğine bağlı olmayarak kabul edilmesi yöntemine yol açmıştır. O eskiden bir Rus'tu belki, bir Fransız, Türk, Prusyalı ya da belki İtalyan ama öbür uluslardan olmanın bütün ayartıcılığına karşın bir İngiliz'dir şimdi. Devletini değiştirme fırsatı eline geçen çoğu insan, devleti yabancı bir milliyeti temsil etmedikçe devletini değiştirmez. Devletin gücünü arttırma konusunda hiçbir şey milliyet ilkesinin başarısı kadar önemli rol oynamamıştır. Vatanseverlikle vatandaşlığın el ele gittiği yerde, bir insanın devletine bağlılığı genellikle kiliseler ve partiler gibi örgütlere üyelerinin bağlılığını aşar. Devlete bağlılık hem olumlu hem de olumsuz etkenlerden ileri gelebilir. Yuva ve aile sevgisiyle ilgili bir bağlılık ögesi vardır. Ama bu öge, iktidar sevgisi ve yabancı saldırısından korku etkenleriyle bu ikiz etkenle güçlendirilmedikçe devlete bağlılığın aldığı biçimleri almaz. Devletler arası yarışmalar, siyasal partiler arası yarışmaların tersine bütün varlıkların ortaya konulduğu yarışmalardır. Lindbergh'ün bebeği kaçırılıp öldürüldüğü zaman bu bir tek bebeğin başına gelenler bütün dünyayı dehşete düşürmüştü. Oysa bu gibi eylemlerin yüzlercesi, binlercesi hepimizin Büyük Britanya'da gelirimizin dörtte biri pahasına karşılamaya hazırlandığımız gelecek savaşta olağan sayılacaktır. Ulusal devletin uyandırdığı bağlılık duygusuna benzer bir duyguyu başka hiçbir örgüt uyandıramaz. Devletin belli başlı etkinliği ise yığın halinde insan öldürülmesine karşı hazırlıklı bulunmaktır. Bireyin totaliter devlete katlanmasına ve yabancı boyunduruğunu kabul etmektense evinin barkının yıkılması, çoluğunun çocuğunun perişan olması tehlikesini göze almasına yol açan, bu örgüte ölümde biten bir bağlılıkla bağlı bulunmasıdır. Birey psikolojisiyle hükümet örgütü trajik bir sentez yaratmıştır. Eğer felaketli yollar dışında bir çıkış yolu bulamamakta devam edersek, bu trajik sentezin cezasını bizler gibi çocuklarımız da çekmek zorunda kalacaklardır. 14. Bölüm: Rekabet. Keyfi iktidarın tehlikelerini çok iyi anlayan 19. yüzyıl, bu tehlikeleri önleyecek elverişli bir yol bulmuştu, rekabet. Tek elin kötülüklerini, atalardan kalma söylenceler hala unutturamamıştı. Stuartlar, hatta Elizabeth bile saraylılara karşı tek el ayrıcalıkları vermişler, buna karşı yükselen itirazlarda iç savaşın nedenlerinden birini meydana getirmişti. Derebeylik zamanında malikane sahiplerinin buğdayların kendi değirmenlerinde öğütülmesi için diretmeleri olağan işlerdendi. Kıta Avrupa'sındaki monarşilerde 1848'e kadar rekabet özgürlüğünü kısıtlayan yarı feodal yasaklara bol bol yer veriliyordu. Bu yasaklar üreticilerin ya da tüketicilerin yararı gözetilerek değil, kralların ve derebeylerinin çıkarı gözetilerek konuluyordu. Oysa 18. yüzyıl İngiltere'sinde tam tersine büyük toprak sahiplerinin de kapitalistlerin de işine gelmeyen, örneğin askeri ücret yasasıyla kamuya ait toprakların kapatılmasını önleyen yasa gibi bir sürü yasaklar yürürlükteydi. Bundan ötürü İngiltere'de büyük toprak sahipleri ve kapitalistler tahıl yasasının çıkışına kadar genel olarak laissez-faire yönteminin savunmasını yapmakta birleşmişlerdi. Avrupa'da en büyük canlılık, düşünce konularında rekabetten yana olan akımlarda görülmüştür. 1815'ten 1848'e kadar bütün kıta Avrupa'sında kilise ve devlet, Fransız devriminin getirdiği düşüncelere karşı çıkmakta birleşmişti. Almanya ve Avusturya'daki sansür hem şiddetli hem de gülünçtü. Hein, aşağıdaki sözcüklerden oluşan bir yazısında bu sansürü alaya almıştır. Alman sansürcüleri budalalar Fransa ve İtalya'da hükümetlerin bütün amacı Napolyon efsanesinden söz edilmesini önlemek, aynı zamanda da devrime duyulan hayranlığı yok etmekti. İspanya'da ve Katolik devletlerde bütün liberal düşünüş, hatta en yumuşak liberal görüşler bile yasaktı. Papa hükümeti hala resmen büyücülüğe inanıyordu. Milliyetçilik ilkesinin İtalya, Almanya ve Avusturya Macaristan'da savunulmasına izin verilmiyordu. Hemen her yerde bütün gerici hareketler ticaretin çıkarlarına karşı çıkanlarla, köylülerin haklarına karşı derebeylik haklarının sürdürülmesini isteyenlerin başı altından çıkıyor ve aptal krallarla aylak soylular takımı da bu gerici hareketleri destekliyordu. Bu koşullar altında laissez-faire, meşru etkinliğinden zorla alıkonan enerjilerin doğal dışa vuruluşu oluyordu. Liberallerin istediği özgürlükler Amerika'da, bağımsızlığın kazanıldığı anda elde edildi. İngiltere'de 1824'ten 1846'ya kadarki dönemde, Fransa'da 1871'de, Almanya'da 1848'den 1918'e kadar süren çeşitli aşamalarda, İtalya'da Risorgimento döneminde, Rusya'da da kısa bir süre için Şubat devriminde. Bununla birlikte sonuç tam liberallerin istedikleri gibi çıkmadı. Sonuç endüstri alanında daha çok Marx'ın kehanetlerini doğru çıkaracak nitelikte oldu. En uzun liberal geleneğe sahip bulunan Amerika, Tröstler dönemine yani eskisi gibi devlet tarafından ayrıcalık olarak verilen değil de, rekabetin doğal işleyişi sonucu meydana gelen tekeller dönemine ilk giren ülke oldu. Amerikan liberalizmi hırslı ama iktidarsızdı. Öteki ülkelerdeki endüstriyel gelişmelerde Rockefeller'ın açtığı yolda ilerledi. Rekabetin yapay olarak sürdürülmediği takdirde rakiplerden birinin tam egemenliğine yol açmak suretiyle kendi kuyusunu kazdığı anlaşıldı. Bununla birlikte bu, bütün rekabet biçimleri için geçerli değildir. Genel çizgiler üzerinde konuşulacak olursa, örgütlerin büyümesinin verimliliğin artışı anlamına geldiği doğrudur. Bundan ötürü de ortaya iki soru çıkıyor. Birincisi, rekabet hangi durumlarda teknik bakımdan ziyankardır? İkincisi de rekabet teknik gerekçeler dışında ne gibi durumlarda istenilebilir? Teknikle ilgili düşünceler genellikle belirli bir konuyu ele almaya elverişli örgütlerin optimum büyüklüğe ulaşmalarına yol açmıştır. 17. yüzyılda yol sorunlarıyla kaymakamlıklar ilgileniyordu. Şimdi ise bu sorunlarla geniş çapta ulusal para yardımı ve teknik yardım gören il yönetim kurulları uğraşmaktadır. Elektrik işlerini özellikle Niagara gibi önemli güç kaynaklarının bulunduğu yerlerde en iyi biçimde büyükçe bir bölgeyi kontrol altında bulunduran yetkili orunlar çekip çevirebilir. Sulama işleri çok büyük bir bölgeyi kontrol altına almadıkça astarı yüzünden pahalıya gelecek olan Esrun Barajı gibi dev bir kuruluşu gerektirebilir. Büyük çapta üretim ekonomisi elde edilecek muazzam verimi kaldıracak büyüklükte bir pazarın kontrol altına alınmasına dayanır. Örnekler böylece çoğaltılabilir. Geniş alanların sağladığı üstünlükler daha başka doğrultularda da henüz tam anlamıyla kullanılır hale getirilmemiştir. İlk öğrenim, hükümetin eğitici filmleriyle BBC'nin yapacağı ders yayınları yoluyla canlandırılıp iyileştirilebilir. Hele bu filmler ve dersler uluslararası bir otorite tarafından hazırlansa çok daha iyi olurdu. Ama bu şimdilik ütopik bir düşten ibarettir. Uluslararası niteliğe sahip bulunmayışı sivil havacılığı kösteklemektedir. Bütün amaçlar bakımından geniş alan kaplayan devletlerin küçük alan kaplayan devletlerden daha iyi olduğu ve hiçbir devletin dünya çapında olmadıkça en büyük amacı yani vatandaşlarının canlarını koruma amacını tam anlamıyla gerçekleştiremeyeceği apaçıktır. Bununla birlikte küçük alanların da bazı üstünlükleri vardır. Bu gibi bölgeler kırtasiyeciliğin daha az olmasını, kararların daha çabuk alınmasını ve yerel gereksinmelerle göreneklere uyma olanaklarının daha fazla olmasını gerektirir. Bunun en açık çözüm yolu da bağımsız olmayan ama belirli çerçeveler içinde yetki sahibi olan ve büyük sorunlarda gerektiği zaman ve yeteri kadar neden varsa mali yardımda bulunan merkez orunları tarafından kontrol edilen yerel yönetimdir. Ancak bu konu bizi tartışmak istemediğim ayrıntılarla ilgili sorunlara götürür. Rekabet sorunu daha da güç bir sorundur. İktisadi alanda bu konu üzerinde çok tartışmalar yapılmıştır. Ama konunun silahlı kuvvetler ve propaganda yönünden taşıdığı önem de en aşağı iktisadi bakımdan taşıdığı önem kadar büyüktür. Liberal görüş, iş ve propaganda alanlarında serbest rekabetin bulunması ama silahlı kuvvetler içinde rekabete yer verilmemesi gerektiğini savunurken, İtalyan faşistleriyle Alman nazileri buna taban tabana zıt bir görüşü savunarak, rekabetin her alanda kötü olduğunu, yalnız ulusal savaş biçimini aldığı zaman insan etkinliklerinin en soylusu haline geldiğini ileri sürmüşlerdir. Marksistler, karşıt sınıfların iktidar savaşımı biçimindeki rekabet dışında her türlü rekabeti kötülerler. Aklımda kaldığına göre, Eflatun yalnız bir cins rekabete, yani silah arkadaşları arasında görülen ve kendi dediğine göre homoseksüel aşkın kamçıladığı rekabete hayranlık duyar. Üretim alanında endüstriyalizmin ilk aşamasını meydana getiren çok sayıda ufak firma arasındaki rekabet, üretimin en önemli dallarında yerini, her biri en aşağı bir devleti kapsayan tröstler arası rekabete bırakmıştır. Sadece bir tane önemli uluslararası tröst vardır, o da silah endüstrisidir. Bu endüstriyi öteki endüstrilerden ayıran olağanüstü özellik de burada bir firmanın sipariş almasının bütün öteki firmaların da sipariş almalarına yol açmasıdır. Bir ülke silahlanınca öteki ülkelerde silahlandığından silah endüstrisi alanında rekabete yol açacak neden yoktur. Bu olağanüstü endüstri dalı dışında iş alanında rekabet hala vardır. Ama artık bu rekabet, ulusların birbirleriyle olan rekabeti içinde erimiştir ve başarıyı kesinlikle belirleyen hakem de savaştır. Bu bakımdan modern iş rekabetinin iyilik ya da kötülüğü, devletler arası rekabetin iyilik ya da kötülüğüyle aynıdır. Bundan başka bir iktisadi rekabet biçimi daha vardır ve bu rekabet bugün de eskisi kadar şiddetle sürmektedir. Mesleki rekabet. Bu rekabet daha okul sıralarında, burs sınavlarında başlar ve insanların çalışma yaşamı boyunca sürer. Bu biçim rekabet yumuşatılabilir ama tamamıyla ortadan kaldırılamaz. Bütün aktörler aynı parayı alsalar bile yine de aktör Hamlet rolünü birinci denizci rolüne yeğleyecek, Hamlet rolüne çıkmak isteyecektir. Göz önünde tutulması gereken iki koşul vardır. Önce başarısızlar kaçınılması mümkün zorluklar içinde kıvrandırılmamalıdır. İkincisi, başarı mümkün mertebe dal kavukluğun ya da kurnazlığın ödülü değil, gerçek bir yeteneğin ödülü olmalıdır. Bu ikinci koşula sosyalistler gerektiği kadar önem vermezler. Bununla birlikte esas temamızdan uzaklaşmamak için bu konuyu fazla kurcalamayacağım. Günümüzdeki en önemli rekabet biçimi devletler arası, özellikle de büyük güç adı verilen devler arasındaki rekabettir. Bu rekabette utkuya ulaşmanın belli başlı yolu ölüm cezası uygulamak olduğundan, iktidar elde etmek, servet elde etmek, insanların inançlarını kontrol altına almak amaçlarını taşıyan bu rekabet, her şeyden önce insanların yaşamlarını kontrol altına almak amacını güden totaliter bir rekabet niteliğiyle ortaya çıkar. Bu rekabeti sona erdirmenin biricik yolu, hiç kuşku yok ki ulusal egemenliğin ve ulusal silahlı kuvvetlerin bırakılıp silahlı kuvvetleri tekelinde bulunduracak bir uluslararası yönetimin kurulmasıdır. Bu önlemin alternatifi, uygar ülkeler nüfusunun büyük bir yüzdesinin ölümü, geri kalanlarında yarı barbarlık ve yoksulluk içinde kalmasıdır. Bugün için büyük bir çoğunluk bu alternatifi yeğlemektedir. Liberallerin kuramsal olarak serbest bırakmayı düşündükleri propaganda rekabeti, silahlanmış devletler arasındaki rekabetle ilişkili duruma gelmiştir. Eğer faşizmin savunuculuğunu yaparsanız, bu savunuculuğun en önemli etkisi Almanya ve İtalya'ya güç kazandırmak olacaktır. Komünizmin savunuculuğunu yaparsanız, büyük bir olasılıkla bu propagandayı yaptığınız yerde komünizmi iktidara getiremezsiniz. Ama Rusya'nın gelecek savaşı kazanmasına yardım etmiş olabilirsiniz. Eğer demokrasinin önemini belirtmeye çalışırsanız, Çekoslovakya'nın savunulması için Fransa ile askeri ittifak yapılması gerektiği tezini savunan siyaseti desteklemiş olduğunuzu görürsünüz. Rusya, İtalya ve Almanya'nın birbiri arkasından propaganda özgürlüğünü kaldırmış olmalarında şaşılacak bir yan yoktur. Zira bu ilkenin daha önce benimsenişi, o ülkelerin bugünkü hükümetlerine, kendilerinden önceki hükümetleri devirmek olanağını kazandırmıştı. Aynı ilkeyi sürdürmek ise, bu hükümetlerin kendi siyasetlerini sürdürmelerini tamamıyla olanaksız kılardı. Günümüzün dünyası, 18. ve 19. yüzyılların dünyasından o kadar başkadır ki, liberallerin propaganda alanında serbest rekabetten yana ileri sürdükleri kanıtların, bunlar hala yürürlükte kaldıkları sürece modern koşullar içinde yeniden ve dikkatle saptanması gerekmektedir. Bu kanıtların hala büyük oranda geçerliliklerini koruduklarına ama bir takım sınırlamalara bağlı bulunduklarına ve bu sınırlamaları anlamanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Liberallerin doktrini, örneğin John Stuart Mill'in Özgürlük Üzerine adlı kitabındaki doktrin, genellikle sanıldığından çok daha az aşırıydı. Onlara göre insanlar, eylemleri başkalarına zarar vermeyecek kadar özgür olacaklar ama özgürlükleri başkalarının özgürlük sınırlarını aştığı zaman devlet tarafından baskı altına alınacaktı. Örneğin adamın biri Kraliçe Victoria'nın öldürülmesi gerektiğine vicdanen inanmış olabilirdi. Ama Mill bu adama bu görüşü yayma özgürlüğünü tanımazdı. Bu çok aşırı bir örnektir ama savunulmaya ya da hasım olarak alınmaya değer her görüş mutlaka bir takım insanlar üzerinde ters etki yaratacaktır. Söz özgürlüğü hakkı, belirli bireyler ya da sınıflar için tatsız sonuçlar doğurabilecek şeyleri söylemek hakkını da içine almadığı sürece hükümsüzdür. Bundan ötürü eğer propaganda özgürlüğünün belirli bir çerçevesi olacaksa, bu çerçevenin haklı gösterilmesi için Stuart Mill'inkinden daha güçlü bir ilkeye gereksinme duyulacaktır. Bu konuya hükümet görüş açısından, sıradan vatandaş görüş açısından, ateşli yenilik yanlısının görüş açısından ya da filozof görüş açısından bakabiliriz. Hükümet görüş açısından bakarak başlayalım. Daha önce de belirttiğimiz gibi hükümetleri iki tehlike tehdit eder. Devrim ve savaşta yenilgi. parlamenter bir ülkede resmi muhalefet hükümetin bir parçası diye kabul olunmalıdır. Bu tehlikeler korunma içgüdüsünü harekete geçireceğinden, hükümetlerin bu tehlikeleri önlemek için ellerinden geleni ardlarına koymamaları doğaldır. Bu görüş açısından bakıldığında şu soru ortaya çıkar. Gerek iç, gerek dış tehlikelere karşı en büyük istikrarı sağlamak için gerekli propaganda özgürlüğü miktarı nedir? Bu sorunun yanıtı doğallıkla hükümetin karakterine ve zamanın koşullarına bağlıdır. Eğer hükümet yeni ve devrimle iş başına gelmiş bir hükümetse, halkın hoşnutsuzluk duyması için de güçlü nedenler varsa, propaganda özgürlüğü mutlaka yeni bir devrim getirir. Bu koşullar 1793'te Fransa'da, 1918'de Rusya'da, 1933'te Almanya'da vardı ve her üç örnekte de propaganda özgürlüğü hükümet tarafından yok edildi. Ama hükümet geleneksel ise ve halkın iktisadi koşulları çok umutsuz değilse, özgürlük bir emniyet sübabı işlevi görerek hoşnutsuzluğun azalmasına yardım eder. İngiliz hükümeti her ne kadar komünistlerin propagandasını çelmemek için çok çalışmışsa da, komünistlerin Büyük Britanya'da başarıya ulaşamayışlarına neden bu olmamıştır. Ayrıca onlara propagandalarında mutlak bir özgürlük tanımakla, hükümet görüş açısından bile çok akıllıca hareket edilmiş olurdu. Hiçbir hükümetin, örneğin belirli bir kişinin öldürülmesini hedef tutan bir propagandaya izin vermemesi gerektiği inancındayım. Zira böyle bir şeye izin verilirse, propagandası yapılan şeyin gerekliliğine çok az sayıda insan bile inandırılmış olsa, propagandada salık verilen eylem yerine getirilebilir. Vatandaşların kanunen ölüm cezasına çarptırılmayı hak edecek bir suç işlemeleri hali dışında vatandaşlarının canını korumak devletin görevidir. Ve herhangi bir kimsenin öldürülmesini hedef tutan kışkırtmalar olduğu zaman bu ölümü önlemek gerçekten de zordur. Weimar Cumhuriyeti bu konuda son derece gevşekti. Bununla birlikte istikrarlı bir hükümetin herhangi bir sınıfı ya da bazı kişileri meşru olarak ölüm cezasına çarptırılmaya müstahak göstermeyi hedef tutan bir propagandayı önlememesi gerektiğine inanıyorum. Zira böyle bir propaganda meşruluğu tehlikeye sokmaz. Devletin varlığını tehlikeye sokmayan görüşlere karışmak için hükümet görüş açısından bile haklı bir neden gösterilemez. Eğer bir adam tutup da dünyanın düz olduğu ya da Sept gününün bir dipnot, Yahudilerin kutsal günü cumartesi, Hristiyanların dinlenme günü pazar. Sept gününün cumartesiye alınması gerektiği görüşünü savunursa, bu adam insanları kendi düşünüşüne getirmek için elinden geleni yapmakta özgür olmalıdır. Devlet kendisini bilimde, metafizikte ya da törede gerçeğin bekçisi saymamalıdır. Devlet geçmişte çoğunlukla kendini böyle saymıştır. Şimdi de Almanya, İtalya ve Rusya'da böyle saymaktadır. Ne var ki bu bir zayıflığın itirafıdır ve istikrarlı devletler bundan bağışık olmak zorundadır. Sıradan vatandaşa gelince, propaganda özgürlüğünün hükümet için en tehlikeli olduğu, yani hükümetlerin varlığını tehdit ettiği durumlar dışında sıradan vatandaşın propaganda özgürlüğüyle çok az ilgilendiğini görürüz.